Ayrım 24, sayfa 281. Din temsilcilerinin peygamberleri ilahlaştırması. Deizm, peygamberleri dışlamakla da itham edilmiştir. Peki, ama o dışlanan peygamberler Allah'ın onlara verdiği kişilikleriyle var olmaktayken mi dışlandılar? Hayır, dincilik onları Allah'ın peygamberi olmaktan çoktan çıkarmıştı. Gerçek bir mümin, peygamberlikle isminden başka ilgisi kalmamış bu figürlere nasıl inanacaktı? Kur'an, din sınıfını peygamberleri ilahlaştırmakla itham etmektedir. Neden yapıyor bunu din temsilcileri? Peygamberlere saygısından yapıyor denecektir. Tanrı buna şiddetle itiraz etmekte, peygamberlere Allah'ın verdiği sıfatlar dışında herhangi bir yüceltici sıfat verilmesini şirk olarak nitelemektedir. Din sınıfı peygamberleri ilahlaştırarak bulutların üstüne, göklere sürer, onlardan boşalan yere kendisi yerleşir. Hristiyanlıktaki Paulus, Saint Paul en tipik örnektir. Tarikatların Hazreti Muhammed anlayışı da Paulusi bir anlayıştır ve amacı Muhammed'den boşalan yere kendi efendilerini yerleştirmektir. Din ve peygamberler. Kur'an, peygamberler ve peygamberlik konusunda bir noktanın altını ısrarla çizmektedir. Peygamberler Allah'ın ortağı değil, elçisidirler. Yerleşmiş olan pis gelenek yüzünden, iyi niyetli insanlar bile elçilikle ortaklık arasındaki hassas ayrımı yapmakta zorluk çekerek, peygamberleri farkında olmadan Allah'ın ortağı konumuna getirmekteler. Bu hata, peygamberlerin tebliğ ettikleri tevhidin yani tek ilahlı dinin, şirke yani yedek ilahlı bir dine dönüşmesine yol açmaktadır. Kur'an özellikle Hazreti İsa'yı gündeme getirirken bu gerçeğe parmak basar. Peygamberlerin elçilikten ortaklığa doğru çekilmeleri, peygambere saygı adı altında yapılmaktadır. Hiçbir peygamber din kurucusu unvanı taşımıyor. Tüm peygamberler dini tebliğ eden elçilerdir. Bu elçilerin din bünyesinde söz hakları elbette ki diğer insanlara kıyaslanamayacak kadar çok ve o derece önemlidir, ancak burada hayati nokta şudur. Tevhid dininde son söz hakkı birden çok kuvvete verilemez. Biz buna dinde zamanüstü ilkeler anlamındaki hükümlerin konması diyoruz. Kur'an terminolojisini kullanarak konuşursak bunu, tahrim yetkisi yalnız ve yalnız Allah'ın elindedir şeklinde ifade edebiliriz. Tahrim esası, serbestlik olan hayat alanında bazı şeylerin sakıncalı ve yasak ilan edilmesini, başka bir deyimle haramlaştırılmasını ifade etmektedir. Kur'an, tahrim yetkisinin Allah'ın tek elinde olduğunu, bu yetkinin insan tarafından kullanılamayacağını açıkça ifade etmektedir. Kur'an'a göre bu yetki peygamberler tarafından da kullanılamaz. Çünkü sonuçta onlar da insandır. İnsana din koyuculuğu sıfatı verilmemiştir. Tahrim ise dinin en hayati işlevidir. Bu işlevin Allah ile paylaşılması, Allah'ın yanına yedek ilah eklemek demektir. Peygamberlerin görevleri kendilerine vahyedilmiş ilke ve buyrukları örneklerle insan hayatına kazandırmak, en yetkili insan sıfatıyla vahyin verilerini yorumlamaktır. İslam literatüründeki sünnet, Hazreti Peygamber'in kendisine vahyedilen bir buyruğu yaşama şeklidir. O halde dinsel anlamda bir sünnetten söz etmek için iki şeyin varlığı kaçınılmazdır. 1. Kur'an'da yer alan bir buyruk. 2. Bu buyruğun Hazreti Peygamber tarafından uygulandığını gösteren kesin tarihsel belge. Aksi halde aynı zamanda örf ve toplumsal töre anlamındaki sünnet kelimesinin arkasına İslam'ın geldiği dönemin veya karşılaştığı kültürlerin gelenek ve kabulleri saklanabilir. Böyle bir durumdaysa Hazreti Peygamber, sahibi Allah olan bir dinin tebliğcisi olmaktan çıkarak, yaşadığı toplumun örflerini din adı altında insanlığa taşıyan bir aracı olur. Bunun anlamı ise vahyin dinini beşerileştirerek tahrip etmektir. Her topluma peygamber gelmiştir. Nübüvvet bahsinde Düşülen hatalardan biri de peygamberlerin sadece Orta Doğu'ya gönderildiğini sanmaktır. Kur'an'a göre istisnasız tüm toplumlara peygamber gelmiştir. Her insan topluluğuna bir peygamber göndermek fıtratın temel faaliyetlerindendir. Her topluma peygamber gönderildiğini bildiren ayet de Fatır suresindedir. O halde Kur'an'da adları ve anılan örnek türünden anlatılan peygamberlere bakarak başka coğrafyalara peygamber gelmediğini söylemek yanlıştır. Peygamberlik Cenab-ı Hak tarafından sona erdirildiği güne yani Hz. Muhammed'in gönderilişine kadar her topluma bir nebi gelmiştir. Esasen Kur'an, insanoğlunun peygamber uyarısına muhatap olmadıkça sorumlu tutulmasının tanrısal yasalara aykırı olduğu belirtilmiştir. Tüm toplumlara ve coğrafyalara bir şekilde peygamber gelmiştir ama biz bunun ayrıntılarını ve gelen nebilerin adlarını ve hatıralarını bilmiyoruz. Bilmediğimize göre gönderildiklerine inanır, ötesi hakkında hüküm vermeyiz. O halde peygamberlerin sayısını Kur'an'da gösterilenlerle kayıtlamamak gerekir. Kur'an adını sayıp hayat ve hatırasına yer verdiği peygamberlerin örnek türünden olduğunu, adı Kur'an'da anılmayan daha pek çok peygamberin gelip geçtiğini açıkça bildirmektedir. Peygamberlerin bedenlerinin kıyamete kadar diri olduğunu iddia etmekte Kur'an'a tamamen aykırı bir şirk sabıdır. Tasavvuf, tarikat hurafelerinden biri olan bu anlayış özellikle tarikat çevrelerinde dinleştirilmiştir. Sebep açıktır. Önce peygamberleri ölümsüz kılmak, ardından peygamber varisi diye yaftaladıkları efendilerini aynı niteliğin sahibi olarak tescil ve tespit etmek. Nübüvvet bahsindeki bu genel yanlışların ardından son peygamber Hazreti Muhammed ile ilgili hurafe ve uydurmalara da değinmek gerekir. Peygamberlik ve Hazreti Muhammed. Tevhidin peygamberlik anlayışında ilk ve en büyük çatlak, peygamberleri Allah'ın elçisi konumundan Allah'ın ortağı konumuna doğru çekmektir. İnsanoğlunun Allah'ı en çok öfkelendiren günahlarından biri, belki de birincisi budur. Bu günah Allah'ın en çok tiksindiği şirki dinleştirirken, Allah'ın elçilerini araç yapmak şeklinde bir zulüm de sergilediğindendir ki, Tanrı'nın gazabını özellikle bu zulüm tahrik etmektedir. Kur'an'ın en çok savaştığı kötülüklerden biri de budur. Bu kötülük Kur'an'da sayfalar boyu tanıtılmış ve müminlerin bundan uzak durmaları ısrarlı bir biçimde istenmiştir. Bu zulüm kendi içinde ikinci bir günahı taşımaktadır ki o da şudur. Tanrı elçileri olan peygamberler Allah'ın ortağı konumuna doğru çekilirken bahane olarak peygamberlere saygı yaftası kullanılmaktadır. Kur'an'ın öncelikle bu sapıklığa savaş açtığını görüyoruz. Nebileri insanüstü varlıklar, melek vesaire gibi görmek isteyen zihniyet, şirk olarak nitelendirilmekte ve bu şirkin hezeyanlarına karşı nebilerin birer insan olduğuna vurgu yapılmaktadır. Şunu söylemişlerdir, ne biçim bir resuldür ki bu, yemek yiyor, sokaklarda yürüyor. Üzerine bir melek indirilmeli, beraberinde özel bir uyarıcı olmalı değil miydi? Yahut ona bir hazine gönderilmeli, yahut ürününden yediği bir bahçesi olmalı değil miydi? O zalimler şunu da söylediler. Sizler büyülenmiş bir adamdan başkasının ardı sıra gitmiyorsunuz. Bak da gör, nasıl benzetmeler yaptılar senin önünde. Sapıttılar, artık bir daha yol bulamazlar. Şanı yücedir o kudretin ki dilerse sana ondan daha hayırlısını, altından nehirler akan bahçeleri verir ve senin için köşkler de yapar. Furkan 7-10. Peygamberleri ilahlaştıran övgüler ne yazık ki peygamberlerin bizzat kendilerine isnat edilen yalanlarla dinleştirilir. Kur'an'ın Allah'ın oğlu ilan edilen Hazreti İsa'ya şu soruyu sorması, İsa'dan kuşku duyulması yüzünden değil, insanoğlunun peygamberleri ilahlaştırırken bizzat onları araç yapma namertliğinin belgelenmesi içindir. Hazreti İsa'nın Allah'ın değil, Meryem'in oğlu olduğuna, onu Allah'ın oğlu ilan etmenin şirke götüreceğine vurgu yaparak söze başlayan ayetler şöyledir. Allah sordu, ey Meryem'in oğlu İsa, Allah'ın yanında beni ve annemi de iki tanrı olarak kabul edin diye insanlara sen mi söyledin? İsa dedi, haşa, tesbih ederim seni. Hakkım olmayan bir şey söylemek benim haddime değildir. Eğer onu söylemişsem sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben senin benliğinde olanı bilemem. Çünkü sen gaybleri çok iyi bilirsin. Onlara, senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim. Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. İçlerinde olduğum sürece üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve zaten sen her şey üzerine bir tanıksın. Maide 116-117. Bu ayet dolaylı yoldan başka bir tevhid gerçeğine daha dikkat çekmektedir. Peygamberlerin ölümlerinden sonra artık dünya üzerinde tasarruf imkanları kalmaz. Böyle bir tasarruf söz konusu olduğunda akla gelecek ilk isimlerden biri olan Hazreti İsa'ya, aralarındayken onlar üzerine tanık bendim, sen beni vefat ettirince onların gözetleyicisi yalnız sen oldun dedirtilmesi gösteriyor ki, hiçbir insan ne kadar büyük olursa olsun ölümünden sonra dünya üzerinde tasarruf sürdüremez. Böyle bir şey, beşer varlık olmakla çelişir. Nebiler beşerdir. Buradan hareketle biz, tasavvuf tarikat bünyesine sokulan ölüm sonrası evliya tasarrufları anlayışının Kur'an dışı olduğunu rahatlıkla fark ederiz. Bu tevhid dışı anlayış, Kur'an'ın iman çocuklarını asırlarca ölüleri, ölülerin eşyasını, sesini, sözünü ilahlaştırma illetinin kucağına itmiş, vahyin rahmetiyle aramıza engeller koymuştur. İsa Mesih'i Allah'ın oğlu ilan etmeyi, ona saygımızdan gerekçesiyle açıklamaya kalkan yaklaşıma, Kur'an Allah'ın elçileri adına şu cevabı veriyor. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan çekinir, Allah'ın kulu olmayı beğenmezlik eder, ne de Allah'a yaklaştırılmış melekler. Nisa 172. Tevbe 31. ayetten öğreniyoruz ki nebileri bu şekilde övmenin sonu, onların Rabler haline getirilmeleri yani ilahlaştırılmalarıdır. Bunun anlamı ise tektir, şirk. Peygamberleri şirk aracı yapmada ilk belirti daima aşırı övgü ve insanüstü kılmalıdır. Bunun içindir ki Hazreti Muhammed'in ısrarla şunu istediğini görmekteyiz. Beni diğer peygamberlerle üstünlük yarışına sokmayın ve beni Hazreti İsa'yı övdükleri gibi övmeyin. Bana Allah'ın kulu ve elçisi demekle yetinin. Aşırı övgü aşamasını peygamberi din koruyucu konumuna getirmek izler ki işte bu, nebinin Allah'a ortak yapılmasının resmiyet kazanmasıdır. Bu ikinci aşamada din buyruklarının altında Allah'ın imzası yeterli olmaktan çıkar, cennete giriş belgesi de Allah nebi imzalı hale gelir. Tabii ki iş burada kalmaz. Bu imzalar giderek çoğalır. Şeyhin, pirin, efendinin, hazretin, üstadın vesaire imzaları devreye girer. Oysa ki tevhidin belirgin niteliklerinden birincisi, din koyuculuk sıfatının Allah'a özgülenmesi, ikincisi de cennete giriş belgesinin altında Allah dışında hiçbir varlığın imzasının bulunmamasıdır. Nebileri elçi olmaktan çıkarıp ortak yapan günahın failleri, öncelikle tevhidin bu iki direğini çatlatırlar. Bu çatlamada iyice başarılı oldular mı, artık peygamber Allah'ın emrinde bir elçi olmaktan çıkarılır, Allah ile adeta rekabete girişen bir alt ilah konumuna getirilir. Hatta örneğin İslam fıkıh mirasında olduğu gibi peygamberin sözleri Allah'ın sözlerini neshetmekte yani hükümden düşürmede kullanılır. Fıkıhta buna sünnetin Kur'an'ı neshetmesi deniyor. Bizatihi bu tabir bile vahim bir küfür ve şirk ifadesidir. Hazreti Muhammed'i o şekilde övmüşlerdir ki, Miraç mitolojisine dönüştürdükleri İsra olayını saptırarak onu Allah'ın yanına çıkarıp Allah ile konuşturmuş, hatta emirleri hususunda pazarlığa sokmuşlardır. Hazreti Muhammed, mezarımı mabetleştirmeyin, mezarımı mabetleştirenlere Allah lanet etsin diyor. Bunun tam aksi yapılmıştır. Sadece Hazreti Muhammed'in mezarını değil, ümmetinden binlerce insanın mezarını mabetleştirmiş, bu insanları İslam mabedinin ayrılmaz bir parçası haline getirmişlerdir. Hazreti Muhammed elini öpmek, kendisi için ayağa kalkmak isteyenlere izin vermemiş, bunun ileride insan ilahlaştırma gerekçesi yapılabileceğine dikkat çekmiştir ama onun ölümünden sonra değil eli, kendisine ait olduğu söylenen sakal tüyleri bile kutsallaştırılıp tevhid dininin mabedine tavaf nesnesi haline sokulmuştur. Bütün bunlardan daha zalim bir günah vardır ki o da şudur. Tanrı elçilerini Tanrı'nın ortakları haline getiren gidişe karşı çıkanlar, peygamberlere saygısız, peygamberleri dışlayan gibi ithamlarla karalanmıştır. Bu çift başlı sapıklığın tarih içinde kurumsal temsilcileri, Orta Çağ kilise babalarıdır. Hazreti İsa'nın dinini zulüm, kan ve dehşet aracı yapan Engizisyon papazları, onun en samimi bağlılarını İsa'ya saygısızlık iddiasıyla astılar, kestiler, yaktılar. Milyonlarcasını. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden. Efendi değil, arkadaş peygamber. Kur'an ima ile bile olsa Hazreti Muhammed'i geleneksel İslam'ın kullandığı ilahlaştırıcı, toplumdan tecrit edici, farklılaştırıcı ifadelerin hiçbiriyle anmamakta, tanıtmamaktadır. Bu tür ilahlaştırıcı veya ilahlaştırmayı çağrıştırıcı ifade ve tavırları bizzat Cenab-ı Peygamber'in çok sert biçimde yasaklayıp kırdığını biliyoruz. Örneğin efendim tabiri. Hazreti Peygamber arkadaşlarının kendisine efendim diye hitap etmelerini şiddetle yasaklamış, bu ifadeyi kullananların imanlarının gereğine göre değil de şeytanın keyfine göre konuştuklarını söylemiştir. Onun bu tavrı Kur'an'ın ona yakın ayetinin fiili tefsiridir. Kur'an itaat edilen efendiler ve uluların insanları yoldan saptırdıklarını ve bu yaptıklarıyla lanetlik hale geldiklerini çok ibret verici ifadelerle mesaja dönüştürmektedir. Ahzab suresinin 63-68. ayetleri bu mesajı önümüze koyan devrim niteliğinde beyinelerdir. Kur'an Hazreti Muhammed'e hitap ettiği ve ahlaklarını İlk elden inşa ederek insanlığa örnek modeller olarak eğittiği muhataplarının efendisi, üstadı, hazreti, yücesi, şefaatçisi vesaire olarak anmamaktadır. Onun arkadaşlarıyla münasebetlerinde ona tek sıfatla hitap etmektedir. Hem de altını çizerek defalarca ve hem de peygamberliğin en yüce tecelli alanlarından söz ederken. İniş sırasıyla 7. sure olan Tekvir'den başlayarak, İniş sırasıyla 113. yani sondan bir önceki sure olan Tevbe'ye kadar. Kur'an kendisinin mahbadı yani indiği benlik olan Muhammed'i hitap ettiği çekirdek neslinin sadece arkadaşı olarak anmaktadır. Muhammed onların arkadaşıdır, onlar da Muhammed'in arkadaşıdır. İki tarafta arkadaş sıfatıyla anılmıştır. Muhammed efendi, onlarsa köle, basit seviyeliler, geri kalmışlar, dilenenler vesaire diye anılmamıştır. Muhammed onların efendisi filan değildir, arkadaşıdır. Onlar da Muhammed'in kölesi filan değildir, arkadaşıdır. Eğiten de arkadaş olarak anılmıştır, eğitilen de. Veren de arkadaş olarak anılmıştır, alan da. Aydınlatan da arkadaş olarak anılmıştır, aydınlanan da. Yücelten de arkadaş olarak anılmıştır, yücelen de. Bir inkılabın yüceliğine, gerçekliğine, insancılığına, hakka uygunluğuna en büyük kanıtlarından biri de bu değil midir? Okuyalım şu ayetleri ve ürperelim. Arkadaşınız bir cin çarpmış değildir. Yemin olsun ki onu apaçık ufukta gördü. Tekvir 22-23. Yemin olsun ki inip çıktığı zaman yıldıza, fışkırıp çıktığı zaman çimene, süzülüp aktığı zaman ülker yıldızına, aşağı indiği zaman o parçalar halinde ağır ağır gelene ki arkadaşınız ne saptı ne azdı. O kuruntudan, keyfinden konuşmuyor. İndirilmiş bir vahiden başkası değildir o. kuvvetleri çok müthiş olan belletip öğretti onu ona. Necm 5. Düşünmediler mi ki o arkadaşlarında cinnetten eser yok. Apaçık bir uyarıcıdan başkası değildir o. Araf 184. Arkadaşınızda cinnetten eser yok. O, şiddetli bir azap öncesinde sizi uyaran bir kişiden başkası değil. Sebe 46. Eğer siz ona yardım etmezseniz bilin ki, Allah ona zaten yardım etmişti. Hani küfredenler onu iki kişinin ikincisi olarak yurdundan çıkardıklarında, mağarada buldukları bir sırada arkadaşına şöyle diyordu. Tasalanma, Allah bizimle. Tevbe 40. Şimdi İslam dünyasına bir soru sormak ve sordurmak zorundayız. İslam dünyasını asırlardır efendiler, hazretler, ekabir, izam, filham, üstadlar ve daha bilmem neler olarak boyunduruğu altında inleten maskeli putlara, Kur'an'a imanlarının olup olmadığını sormak zorundayız. Kur'an'a imanları varsa, o imanla kendilerine verdirdikleri ünvanları yan yana nasıl tutuyorlar? Ya Kur'an'a imanı ya da o ünvanı seçeceklerdir. İkisini birden seçerek Kur'an mümini olamazlar. Tarih bize onların o ünvanları seçtiklerini ve seçmeye devam ettiklerini gösteriyor. Ayrım sonu. Sayfa 292.